Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarını mercek altına alacağız. Konuğumuz da emekli Büyükelçi Halil Akıncı olacak. Odak başlıyor.
Gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarını emekli Büyükelçi Halil Akıncı değerlendirecek. Konuğumuz karşımızda. Sayın Akıncı, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş gördük.
İsveç ve Finlandiya ikisi de üst düzeyde açıklamalar yaptı. Henüz resmi olarak başvuru yapılmadı NATO'ya ama başvuracaklarını duyurdular. Bununla birlikte tartışmalar da başladı. Rusya'dan gelen açıklamalar var. NATO üyelerinin tartışmaları var. Siz neler söylemek istersiniz? İsveç ve Finlandiya neden NATO'ya üye olmak istiyor size göre?
Şimdi özellikle İsveç, Finlandiya'dan çok. Zaten NATO'nun herhangi bir çatışma durumunda NATO ile beraber davranacak bir ülkeydi. Şimdi resmen katılacak. Size başka bir örnek vereyim. Mesela NATO'da ben çalışırken daha İspanya üye değildi. Fransa askeri kısımdan çıkmıştı. Rusların dedikleri, eğer bir çatışma olursa ya onlar sizin yanınızda katılacak veyahut da biz işgal edeceğiz. Yani büyük bir ihtimalle sizin yanınızda yahut siz işgal edeceksiniz gönüllü katılmazlarsa. Yani coğrafi durum böyle. Şimdi İsveç ve Finlandiya uzun zamandır bağlantısız demeyeyim ama tarafsız. Yani Varşova Paktı ile NATO arasında tarafsız ülkelerdi. Özellikle Finlandiya bu tarafsızlıktan çok şey kazandı. Yani çoğu zaman 1917'de, 18'de bağımsız oldu Finlandiya. 1815'te Rusya'ya katılmıştı. Napolyon savaşlarından sonra. Şimdi ticaret yapma imtiyazına Finlandiya sahip Rusya'yla. Bunun refahına büyük katkısı oldu. Tabiatıyla bu Finlandiya'nın tarafsız olması, yani ekonomik ilişkilerinde serbest. Fakat siyasi bakımdan Rusya aleyhtarı herhangi bir tertibe girmeyecek, tarafsız davranacak. Bunda Finlilerin 2. Dünya Savaşı'nda gösterdikleri cesaretin, tepkinin ve mücadelenin de etkisi var. Aynı şekilde İsveç, aşağı yukarı 200 yıldır tarafsız. Ama İsveç, İskandinavya'nın en güçlü devleti ve uzun müddet hatta İsveç Varengleri veyahut da Vikingler ne derseniz, uzun müddet Novgorod'a, Kiev'e hakim olmuşlar. Yani Rusların İsveç karşısında güçlenmeleri Poltava'dan sonra. Daha evvelden İsveç her zaman için Rusya için bir tehlike teşkil etmiş. Şimdi Rusya'nın tarihi hafızası hala ayaktadır. Onun için bu iki ülkenin kendisine karşı nasıl kullanılabileceğinin bilincidedir. Onun için mümkün olduğu kadar özellikle Finlandiya'yı bir tarafsız statüde muhafaza etmeye çalıştı ve şimdiye kadar da başardı. Fakat son Ukrayna saldırısı Rusya'nın birçok ülkeyi yeni şeyler düşünmeye sevk etti. Yani bu savunma mimarisi veya tek başına savunma geçerli midir, değil midir? Herhangi bir saldırıda yeterli olacak mıdır, olmayacak mıdır? Bu düşünceler açığa çıktı. Bu çerçevede Finlandiya ve İsveç'te tarafsızlıklarını sona erdirerek NATO'ya başvurmaya karar verdiler. Şimdi Ukrayna Savaşı aslında Ukrayna ile Rusya arasında olmaktan çok iki topluluk arasında bir savaş. Daha doğrusu bir topluluğun başı Amerika, baş pehlivan Amerika bir tarafta. Öbür tarafta da Rusya var. Rusya için bu Ukrayna Savaşı'nın önemi Oraya girelim mi sonra mı girelim yoksa İsveç şeyden
Oraya
mi durum?
sonra girelim çünkü İsveç ve Finlandiya'da kalmayı şu anda tercih ederim. Şimdi bu tarafsızlıktan çok kazandı Finlandiya dediniz. Bu üyelik başvurusuyla eğer resmi olarak başvuru yapılırsa, bu tarafsızlığını kaybederse hem İsveç hem Finlandiya anlamında bir kayıpları olacak mı Rusya'ya karşı?
Şimdi Rusya'nın bunlara saldıracak hali yok. Yani biz bir yandan biz bunlara karşıyız, işte şunu yaparız, bunu yaparız derken, bugün Rusya'dan benim alabildiğim tek haber, belki sizde varsa paylaşırsınız benimle, alabildiğim tek haber, askeri altyapılarını NATO güçlendirmesin bunların diyor.
Evet.
Yani girmesinler demiyor. Çünkü sonuç Çin'den belli gibi bir şey. Tabii özellikle Finlandiya'nın üyeliği, askeri bakımdan Rusya açısından son derece tehlikeli. Şimdi Kola Yarımadası'nı paylaşıyor bunlar. Kola Yarımadası'nın doğu kısmında Murmansk var. Murmansk denizaltı üssü. Füzeler var. Aklınıza ne gelirse her türlü silah. Orada bombardıman uçakları, orada coğrafi konum itibariyle. Bu bakımdan Finlandiya'nın NATO üyeliği Rusya'nın oradaki askeri gücünü doğrudan etkileme kabiliyetini verecek NATO'ya. Eğer bir çatışma olursa NATO ile Rusya arasında Finlandiya'nın rolü çok büyük olacak. Tabii İsveç'in de rolü var. Baltık Denizi'nin güvenliği açısından, Baltık Denizi'nin gerektiğinde kapanması açısından ama Finlandiya'nın rolü daha da güçlü.
İsveç açıklama yaptı mesela. Dedi ki biz herhangi bir nükleer tesis ya da NATO askeri üssü istemiyoruz topraklarımızda. Sadece NATO'ya katılacağız. Buna mukabil bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dedi ki aslında günlerdir açıklama geliyordu Kremlin'den. Bir tehdit olarak algılandı, yanıtını veririz dedi. Sadece bugün Putin dedi ki iki devletin biz NATO üyesi olmasına karşı çıkmıyoruz. Ama NATO'nun askeri varlığı bizim sınırımızı, bizim ülkemizi ne kadar tehdit edecek ona bakacağız. O tehdide göre de biz karşılık vereceğiz dedi. Dolayısıyla bunlar biraz karşılıklı açıklamalar gibi geliyor mu size? Hem İsveç'in biz askeri üs kullanmayacağız İsveç'te demesi hem Rusya'dan gelen bu açıklama.
Tabii tabii. Şimdi bir diplomaside bu bizim Paris Anlaşması'nı imzalayan Kont Walewski var. Walewski diyor ki 16. asrı 1856'dan bahsediyor. Fransa'yı temsil ediyor. Aynı zamanda Napolyon'un da gayrimeşru oğlu, Polonyalı bir hanımdan olan, Barones Walewski'den olan. Diyor ki, öyle bir anlatmalısınız ki diyor, herkes kazandığını düşünsün diyor meseleyi diyor. Yani kendi çıkarınızı o şekilde takdim edeceksiniz ki, öbür tarafta sanki kendi çıkarını oluyormuş gibi. Onu kabul edecek, bu şekilde bu uzlaşma olacak. Yani bu iki tarafın da verdiği beyanlar, ikimiz de kazandık. Yani biz NATO en nihayet, NATO'nun Putin bugün bu beyanda bulunarak NATO'nun siyasi bir örgüt olduğunu öne çıkardı. Askeri tarafına bulaşmayın demek istedi. Öbür tarafta biz askeri tarafına bulaşmayacağız. Özellikle İsveç açısından İsveç'in savunma sanayi son derece güçlüdür. Kendi uçağını da kendi yapar. Bir sürü ülkeye de silah satar. Bu geleneksel bir İsveç tutumudur. Kendine yeterli olmak silah açısından. O bakımdan NATO'nun silahına ihtiyacı yok. Hepsini geliştirmiştir zaten. Ayrıca pratikte bunun bir önemi yok. Çünkü herhangi bir saldırı karşısında Finlandiya'nın kendi silahı olmasa NATO'nun silahları gelecek. NATO bunu takviye edecek. Şimdilik anlaşılan çatışmayı daha fazla büyütmemek için böyle bir orta yol bulundu ve bu orta yol uygulandı. Tabii bu ne kadar sürer bilinmez. Ukrayna'daki duruma da bakar biraz. Yani şeyin tutumu, Rusya'nın tutumu sertleşir mi, yumuşar mı, daha uyuşmaca mı olur, işte şeyin etkisi ne olur, bu yaptırımların etkisi ne olur, yaptırımların etkisi nasıl karşılanıyor Rusya tarafından. Hep bunlara bağlı olan bir şey ama önümüzdeki günlerde demesen bile aylarda bu iş kabul edilir. Çünkü Rusya'nın eski tutumuna uygun bu. Yani Baltıklar, denize çıkışıydı, Baltıkların üyeliğini kabul etti, ses çıkarmadı. Arkasından Polonya, arkasından Karadeniz'de Bulgaristan, Macaristan. Hepsi NATO üyesiydi, bir tepkisi olmadı. Yani bir tek İsveç ve Finlandiya mı tehlike? Baltıklar tehlike değil mi NATO üyesi olarak? Yani onlar pragmatik bir davranışa işaret ediyor.
Peki aylardır NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Finlandiya ve İsveç'le ilgili gayretleri vardı. Peki bu gayretler biraz da Rusya'yı provoke etmek için olabilir mi size göre? Ama Rusya bu provokasyona gelmedi diyebilir miyiz?
Hayır, şimdi her örgüt başı gibi görünen insan, şahsiyet diyelim, genellikle o örgütün kendisini temsil eder ama o örgütün onun tarafından temsil edilmesini şekillendiren devletler vardır geride. Sen şunu söyle, sen bunu derler. Bu tahrik olarak alınmamalı. Belki zaten olacak bir şey. Stoltenberg kendine pay çıkarmak istedi, belki inisiyatif kullandı. Belki de sen böyle konuş dediler NATO Konseyi'nde. Sen bu şekilde bir tutum al dediler. Bir de ayrıca Danimarkalı. Karıştırmıyorsam Stoltenberg.
Evet.
Yani Baltık'a yakın. Baltık'a yakın. Öbürlerinde de şey akrabalığı var zaten. Bunların vaktiyle bunların ataları biliyorsunuz Avrupa'yı soyup sumana çevirmişlerdi. Oradan bir müşterek tarafları da var. Belki o hissi bir tarafı da olmuştur işin. Ama tabiatıyla bu işte bir de kazanan tabii Amerika. Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi en büyük galibi Amerika bu.
NATO aylar önce açıkladı. İsveç ve Finlandiya üye olmak isterse hoş geldiler. Biz bu işlemleri çok hızlıca halledeceğiz dedi. Hafta sonu Almanya'da NATO Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. İngiltere'den açıklama geldi, ABD'den açıklama geldi, Almanya'dan açıklama geldi. Hepsi bu üyeliği destekler nitelikteydi. Ama tüm bunlardan önce Türkiye'den bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmanızın başından beri bu diplomatik dilin önemini vurguladınız aslında. Nasıl kazançlarını vurguladıklarını, kayıplarını şimdilik susarak hallettiklerini söylediniz. Türkiye diplomatik olarak doğru bir dil kullandı mı? Ta Cuma gününden biz karşıyız buna diyerek size göre.
Şimdi hanımefendi, tabiatıyla ben emekli oluncaya kadar 43 yıl, emeklilikten sonra da 5 yıl daha devlete hizmet ettim. Bu bakımdan birçok şeyi hatırlıyorum. Ve hala da yani bana görev verilsin verilmesin gene hizmete devam. Bu bir alışkanlık. Bu bir alışkanlık. Bir işin usulü var. Vaktiyle Gandhi hakkında bir kitap yazmıştı birisi. Orada şunu okumuştum, hatırlıyorum lisede. Diyor ki tutacağın yol sonucu etkiler. Yolu tayin etmeden sonuç hakkında fikir yürütme diyor. Şimdi bu diplomasinde bir yolu var. Bu on sus bir konuş demektir. Kimin konuşur daha da önemli. Biz proaktif politika diye 2010'larda bir şey çıkardık ortaya. Proaktif politika, işte önleyici politika, işte şekillendirici politika vesaire. Fakat biz bunu nasıl uyguladık? Biz bunu her şeye burnumuzu sokmak şeklinde uyguladık. Türkçe'de bir laf var. Diyor ki erkekseniz teker teker gelin diyor. Herkese dokunmak olmaz. Yani Türkiye bir yandan Libya, bir yandan Suriye, bir yandan Irak, bir yerden Doğu Akdeniz, bir yerden Balkanlar, bir
Dağlık
yerden
Karabağ.
Karadeniz. Karabağ dağlık değil, Yukarı Karabağ onun adı. Dağlık Karabağ yanlıştır. Kusura bakmayın, düzeltmek
Yo,
durumundayım
rica
bunu.
ederim tabii ki.
Bunu 1000 yıldır düzeltiyorum da hala millet yanlış söylüyor.
Yukarı Karabağ.
Neyse, neyse. Yani bu durumda tabii enerji sarf ettik ve şimdi de yavaş yavaş geriye doğru dönmeye başladık. Şimdi bunların bir sebebi konuşmamız. Şimdi en yetkili şahıs ilk önce konuşamaz. Çünkü onun söylediklerini kim inkar edecek eğer yanlış bir şey söylemişse? Kim? Daha yukarıda makam yok ki. Şimdi vaktiyle İsmail Soysal diye bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü vardı, Büyükelçi. Feridun Erkin diye de bir Dışişleri Bakanımız. Ve Feridun Erkin de çok gururuna düşkün, çok mağrur, ikide bir de küsen bir adam meslekten. Diyor ki ben basına bir şey söyleyeceğim diyor. İsmail Soysal diyor ki aman diyor ben konuşayım diyor, ben bakanlık sözcüsüyüm. Eğer ben ters bir şey söylersem o zaman dersiniz ki ya o yanlış yaptı. Ben bakanım. Ben işin doğrusunu söyleyeceğim dersiniz. Arada bir vakit kazanırız. Reaksiyonu ölçeriz. İkincisi, siz doğrudan dolayı kendi prestijinizi ortaya atmamış olursunuz. Bunun üzerine o mağrur adam önce kızıyor, ben konuşamaz mıyım diye. Tamam tamam, anladım meseleyi. Şimdi bu bizde maalesef alışkanlık, bu proaktif. Mesela ben başka bir örnek daha vereyim size. Yani usul son derece önemli uyguladığınız şey. Yani biz şimdi ne bileyim 17-18 ülkeye girdiğimizden beri biz devletin çıkarını böyle bir çıkarından bir o yüzden seçmiş insanlarız. Başka türlü düşünemeyiz. Şimdi uçağı düşürdük 2015 yılında. Yarım gün Rusya'dan bir reaksiyon gelmedi. Çünkü Rusya ile aramızda böyle sorunlar olduğu zaman biz kapalı kapılar altında hallederdik. Kamuoyunu ortak etmezdik. Niye ortak etmezdik? Bir sorun, iki devlet arasındaki sorun, iki millet arasında bir sorun haline gelirse, ki hele Rusya ile Türkiye, yıllardır düşman diyebilmişiz birbirimizi. Bir de bu, biz bunu dost olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Önde 20'lerde, daha sonra, işte 60'tan sonra. Bu kamuoyuna, bunları kamuoyuyla paylaşırsak, bir anda düşmanlık pekişecek. İki devletin düşmanı da kolay, iki devletin düşmanlığı halledilir. Ama iki halkın düşmanlığı biraz zor kontrol altına alınır. Yarım gün Ruslar hiçbir açıklama yapmadı. Beklediler ki biz eskisi gibi halledelim, kendilerle konuşalım, kusura bakmayın. Bir kaza oldu, kim attı bilmiyoruz. Ama işte siz de pilotu ve uçağı kaybettiniz. Bu konuda bir konuşsak deriz ve bunu örtebilirdik. Belki onların da tavrı değişti ama geleneksel olarak bizim yaptığımız iş bu. Böyle yapılırdı bu işler. Ama biz ne dedik? Başbakan ben düşürdüm dedi, Cumhurbaşkanı ben düşürdüm dedi. Şimdi o zaman ister istemez Rusları Rus kamuoyunu karşısında alıyorsunuz kendi kamuoyunuzda paylaşınca. Bir de Rusları pozisyon almaya zorluyorsunuz. Şimdi aynı hatayı şeyde de yaptık. Bu Finlandiya İsveç işinde de yaptık. Niye açıklıyoruz ki? Konuşuruz, bir isteğimiz varsa el altından deriz ki evet biz sizi destekleyebiliriz. Ama bizim de bazı sorunlarımız var. Onları halledelim. Şunu halledemezseniz hiç olmazsa şunu halledelim. Yani bizim herkesle olan, bütün NATO ülkeleriyle olan bir sorunumuz var. Belki İspanya, Portekiz hariç, İtalya'da da var. İspanya, Portekiz hariç. Hepsiyle bir PKK sorunumuz var. Yok PKK'yı terörist yani, ama PYD sütten çıkmış ak kaşık. Onlara isim değiştir diyen Amerika, PKK'lılara. Bizim böyle bir sorunumuz var. Ama bütün NATO üyeleriyle bunu başka yollarla çözmeye çalışıyoruz. Sizi NATO'dan attırırım demiyoruz. Veyahut da yeni başvuru olduğu zaman ben sizi NATO'ya aldırmam demiyoruz. Çünkü bu tip şeylerin arkasında durmak son derece zor. İlişkileriniz karmaşık. Kimiyle ticari ilişkiniz var, kimiyle askeri ilişkiniz var, kimiyle bağımlılığınız var belirli konularda. Kimiyle daha yüksek oranda bağımlılığınız var. Bütün bunları bir denge içinde yürütmek lazım. Yani sorunların bir hiyerarşisi olur. O hiyerarşiye karşı ona göre tedbir alırsınız. Ona göre tedbir alırsınız. En ağır tepkiyi ilk önce göstermezsiniz. Elinizde bir silah olarak kalır o. Bırakın merak etsinler. Sonra ayrıca gelsin adam desin ki, önce bekleyin. Gelsin desin ki ben NATO üyesi olmak istiyorum. Sen ne dersin diye sorsun. Sorduklarına dair bir bilgi yok. Almak istiyoruz, karşılarız dediler. Bize sordular mı? Genel sekreter bunları söyledi. Sormadı. Peki o gelip bize ben girersem destekler misin dedi mi demedi. NATO'nun daha önceki genişlemesinde bunlar soruldu. Teker teker üye olmak isteyen ülkeler Türkiye'ye de geldiler, diğer NATO ülkeleri gibi. Genel sekreter de dolaştı ve dedi ki bu sefer bu olmadı. Bir aceleye getirildi. Şimdi bu durumda siz de bir acele tepki verince dönüşü olmayan bir yere giriyorsunuz. Ve sırf susmakla elde edebileceğiniz yarardan da vazgeçiyorsunuz. Evet.
Şimdi burada şöyle bir durum oldu. Sizin de söylediğiniz gibi en üst merci Cumhurbaşkanlığı çıktı, dedi ki biz olumlu bakmıyoruz bu üyeliğe. Sebeplerini de sıraladı. Sanki ilk kez böyle bir ilişki kuruluyormuş gibi. Sizin de sözünü ettiğiniz o NATO'nun ülkeleriyle aynı sorunu yaşayan bir Türkiye var. Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gitti. Taraflarla da görüştü. O da biraz bu minvalde konuştu ama Onun öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Reuters'a açıklama yaptı. Dedi ki biz kapıları kapatmadık. Sizin sözünü ettiğiniz hani Cumhurbaşkanı konuştu. Aslında İbrahim Kalın düzeltmeye çalıştı meseleyi. Sonra Çavuşoğlu'nun açıklamaları da biraz Cumhurbaşkanı'nınki minvalindeydi. Biz karşı çıkıyoruz bunlara. Sonra Türkiye hakkında pazarlık mı yapıyor, koz mu elinde var gibi açıklamalar vardı. Onu da kendi kendine yanıtladı. Dedi ki biz pazarlık yapmıyoruz. Herhangi bir kozla oynama niyetimiz yok. Ama işte fikirlerimizi de açık açık söylemek istiyoruz. Güvenlik garantileri istedi Mevlüt Çavuşoğlu ki bunu sadece İsveç ve Finlandiya katılacak diye değil NATO'nun diğer müttefiklerinden de istiyoruz dedi. Dolayısıyla NATO ile bütün sorununu İsveç ve Finlandiya üzerinden çözmeye çalışan bir Türkiye var karşımızda. Daha sonra açıklama geldi İsveç ve Finlandiya'dan. Bu bilgiyi de izleyicilerimizle paylaşalım. İki ülkenin dışişleri bakanları dediler ki biz Türkiye'ye giderek tıpkı sizin sözünü ettiğiniz gibi bu sorunları konuşmak istiyoruz. O da akşam saatlerinde düştü. Önce bir heyet gönderileceği söylenmişti. Daha sonra dışişleri bakanlarının gideceği açıklandı. Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde açıklama yaptı. Cezayir Cumhurbaşkanı ile buluşmasında diyor ki her iki ülkenin terör örgütlerine açık ve net tavrı söz konusu değil. İsveç terör örgütlerinin kuluçka adresi, bizi ikna etmek için Türkiye'ye geleceklerse kusura bakmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içinde NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. İsveç için söylüyor bunu çünkü Türkiye Kuzey Suriye'ye askeri harekat düzenlediğinde birçok ülke ambargo uyguladı. Bunlardan biri de Amerika aslında. Amerika'ya bunu diyemeyen Türkiye İsveç'e neden diyor size göre?
Şimdi bakın buna doğrudan cevap vermeyeyim de ben size başka türlü bir cevap vereyim. Türkiye'de aşağı yukarı 2007'den beri bir müesseseleri ortadan kaldırmak tutumu var. Şimdi normal olaraktan her ülkenin bir dışişleri olur, bir içişleri olur, bir adalet bakanlığı olur. Bunlar devletin temel, bir de savunma bakanlığı olur. Bunlar devletin temel fonksiyonlarını yerine getirmek için kurulmuş vaktiyle başından itibaren kurulmuş ve her ülkede bulunan yetkili makamlardır. Ama bu makamların yetkisi eskiden kralın iradesine tabiydi. Şimdi demokratik hükümetlerin çoğu yerde iradesine tabi. Bunların görevi devlet hafızasını temsil etmek ve başlarındaki siyasi patronlarına neler yapılabileceğini göstermek. Şimdi bu makamlarla tepedeki idare arasında bir kopukluk varsa devlet hafızasını yukarıya ulaştırmak imkanı yok demektir. Devlet hafızası ne demek? Devlet hafızası aslında tecrübe dediğiniz nedir biliyor musun? Yaptığınız hataların toplamı. Bu devlet hafızası demek bu geçmişte yapılan hataları hizmet ettiği yönetimin bunları tekrarlamamasına yardımcı olmak demek. Bunu biz çok gördük. Ve bu düşünceye sahip olan yöneticilerimiz de her zaman için yani şunu örneği vereyim ben size. Dışişleri Genel Sekreterinin hala sağ Şükrü Elektağ'ın kendi bakanı olan Çağlayangil'in bir tutumunu beğenmeyip doğrudan doğruya Demirel'e gittiğini ben hatırlıyorum. Süleyman Demirel başbakan. Süleyman Demirel de Çağlayangil'e tutumunu değiştirmesi için talimat verdi. Çünkü o bakanın yaptığı işin yanlış olduğunu düşünüyor. Bir müessesenin parçası mesleğe kendini vermiş. Aynı şekilde İçişleri böyle, aynı şekilde MİT böyle. Aynı şekilde Adalet Bakanlığı böyle. Aynı şekilde. Şimdi bu müesseselerle bağı koparıyorsunuz. Hatta o müesseseleri zayıflatmak için kendi işlerinde değil dışarıdan parti komiseri gibi insan gönderiyorsunuz. Mesela yakınlarda Zagreb Büyükelçisi olduğu idari işlerin başında o vardı. Yani tayinleri o yapacak. Dışarıdan gelen bir genç. Çok kabiliyetli olabilir. Ama oraya gelen insanın en az büyükelçi olması, dışişlerin idari işleri nasıl yapılır, nerede ihtiyaç vardır, nereyi denetlemek lazım, kimi cezalandırmak lazım, kimi mükafatlandırmak lazım, Bunları öğrenmek en esasından büyükelçi olmak için 20 yıl geçmesi lazım. Siz 3 gün içinde bunları idare için gönder, orası ölür. Ha, bundan yetinmediler. Bir de personel genel müdürü dışarıdan geldi. Şimdi bunlar kritik yerler. Şimdi bunlar böyle olunca nereye baksınlar? Yani bir eskiden beri kurulmuş bir nizam var. Bütün bakanlıklarda bu oldu. Şimdi o zaman devletin idaresi kolay olmaz. Devlette bir devamlılık sağlanamaz. Devletin çıkarları korunurken veya çıkarların ne olduğu saptanırken devlet hafızası devre dışı bırakılmış olur. Devlet hafızasının devre dışı bırakılmış olmasını biz Abdülhamit'ten sonra çok fena öğrendik. Balkan Savaşı. Balkan Savaşı. Balkan Savaşı'nda biz vatanımızı kaybettik. Yani şimdi öyle bir tehlike yok. Ama şimdi bir enerji sarf etmek var. Yani bir işin çözümünü birine sorup da kafayı yormadan veyahut inisiyatif almadan alternatifleri görüp konuşmak ayrı, doğrudan doğruya tek başına karar vermek ayrı. Bu yönetimsel sorun birçok şeyin temelinde. Birçok hatanın temelinde bu var. Yani düşünüyorsunuz elinizdeki aletten yıllardır bu işi yapmış olan bir mekanizmadan kendinizi dışlıyorsunuz. Dışlayınca da o mekanizma sonradan tamir cihetine gidiyor. Bu da hoş bir şey değil. Halbuki önceden hata yapılmayabilir. Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi dışişlerine 68 yılında girdim. Yani Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı da en nihayet Türkiye'nin bir aynası. Belki biraz daha yabancıyla doğrudan muhatap olduğu için seçimi biraz daha hassas yapılan memurlarının, işte biraz daha vatana bağlılığı durmadan kontrol edilen öyle bir özellikleri var. Onun dışında Türkiye'nin yapısı. Ama şu vardı, ben girdiğimde üçüncü kağıtı fikrini söyleyebilirdi. Yukarı kadar gider. Kimse engellemez. Niye? Mantık şu. Evet, bunun rütbesi küçük ama belki aklı küçüktür. Belki bir fikir vardır, belki yararlanırız. Ve cumhurbaşkanları da örneğin işte herhangi bir dış temas olursa, herhangi bir dış işlerinden bilgi almadan bir yere gitmezler. Bir yerde kıpırdamazlar ve bunu yapanlar da Süleyman Demirel, son zamanlardan bahsediyorum, İsmet Paşa'dan, Atatürk'ten bahsetmiyorum. Onlar tamamıyla bu işin içinde. Demirel, Ecevit gibi adamlardı. Bunlar da dış politika konusunda cahil insanlar değildi. Ama Demirel, son Cumhurbaşkanı, Demirel hiçbir zaman bir dış gezeye çıkmazdı dışlerine danışmadan. Sorar işte, ben ne yapıyorum? Doğrudan doğruya sorar. Halbuki biliyor kafasında bir şey ama olur da o iyi fikir getirir, ben daha yararlı bir iş yaparız diye düşünüyor. Yani bundan mahrum etmenin mantığı yok kendine. Ha, bir de başka bir özellik daha var. Fazla içe dönmeye başladı dış politika için. Fazla içe dönmeye başladı. Şimdi mesela mülteci meselesi iç meselesi mi, dış mesele mi? Dış meseleyken iç mesele haline geldi.
Evet.
İç mesele haline geldi ve iç meseleyi çözmek çok daha zor. En nihayet eğer devlet olarak disipliniz varsa, devlet olarak gücünüz varsa dış meseleleri bir iki manevrayla çözersiniz. Ama içiniz gangren olmaya başlamışsa, iç mesele haline gelmişse onun çözülmesi son derece daha. Ve her zaman içle dış birbiriyle irtibatlıdır. Ama dış politika dışa yönelik, dış politik iç politika da içe yönelik olmalıdır. Karıştırılmamalı birisi. Ha, bir yerde onları eşgüdümünü sağlamak lazım. Ama karıştırmamalısınız. Yani hedef birinde dışarıda, dışarıya, birinde de içeriye olmalı. Evet.
Ama şimdi bu kadar global bir dünyada ve diplomasinin bu kadar önemli olduğu bir süreçte Türkiye diplomatik davranmamanın bedelini çok ağır ödedi aslında bu yakın zamanda. Sizin de sözünü ettiğiniz Doğu Akdeniz'den Yukarı Karabağ, Suriye'ye, Libya'ya bu farklı dış politikasının bedelini ağır ödedi. Ondan sonra da dedi ki biz normalleşme süreçlerine giriyoruz. İşte bununla birlikte çeşitli ülkelerle normalleşme süreci, işte istikşafi görüşmeler, istişari görüşmeler adı altında daha diplomatik bir yöne evrildi. Çünkü buna mecbur kaldı. Başka da şansı yoktu. Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceklerse de gelmesinler, biz kabul etmiyoruz gibi bir tavır sergilemesi İsveç ve Finlandiya için, hele de dünyada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları varken, NATO'nun konumu bu kadar önemli bir hale gelmişken, siz söylediniz Ukrayna'da aslında Rusya ile ABD çatışıyor, savaşıyor diye. Bu tavır aslında o diplomasinin tehlikeli yollarını yürümek değil mi tekrar Türkiye açısından?
Şimdi şöyle bir şey var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın üslubu epeydir böyle olduğu için, onun için esnemesini beklerler. Esnemesini beklerler ve de ileride esneyebilir. Şimdi son zamanlarda takındığımız tutum Doğu Akdeniz konusunda, işte yani gaz işbirliği, enerji işbirliği konusunda, diğer bazı konularda son derece isabetli. Fakat bu arada 5-6 seneyi kaybettik, daha fazla. Bir zamanı kaybetmiş olduk. İnşallah telafi ederiz. Türkiye 10 yılda bir krize giren bir ülkedir. Ekonomik krize girer, siyasi krize girer, darbe olur vesaire. Bir kere şuna şükretmemiz lazım. Aşağı yukarı 30 yıldır darbe görmüyoruz. Eskiden 10 yılda bir olurdu 1980'e kadar. Darbe görmüyoruz. Bu devletin şeyine, devamlılığına, istikrarı için önemli bir husus. Demek ki sivil, artık demokrasiye alıştık. Sivil idareyle meseleleri çözüyoruz. Bu, ama bu sivil idarenin daha rasyonel çalıştırılması bir sorun halinde. Onu da inşallah hallederiz. İleride demokrasi yoluyla inşallah bu işte hallolur. Şimdi normal davranmaya, yani normal davranmaya, komşularına karşı takınılması gereken tutumu takınmaya başladık. Şimdi bir Anadolu tabiri vardır, biliyor musunuz? Kaynana kulağı. Bilmiyorum, duydunuz mu hiç?
Yok, hiç duymadım.
Yani bu kaynana kulağı şu demektir. Gelinin kaynağı, gelinin her dediğini duymaz. Çünkü gelin şikayet eder kaynanadan. Veyahut da işte kaynana arkasından gelin oğluna söyler falan. Böylelikle oğluyla da arataşılır kaynananın. Kaynana bu arada gelinin söylediklerini buna karşı gene oğlan, ortada oğlan ezilir. Onun için her şeyi her an duymak, her şeye her an reaksiyon göstermek doğru değil. Sıraya koyacaksınız. Benim için en önemli ne? Önce şu meseleyi halledeyim. Arkasından öbür meseleyi halledelim. Şimdilik bunu duymazdan geleceksiniz. Zaten biz bunu yıllardır yaparız. Bir yandan PKK'yı desteklediklerini duymazdan geliyoruz, söylüyoruz. Destekliyorsunuz ama bir şey yapmadıkları görünce de işbirliğini çaresiz devam ettiriyoruz. Yani şimdi ya örnek çok. Örnek vermek istemiyorum. Ama bilmiyorum, ne düşünürsünüz? Ukrayna, Rusya'nın tutumu, dünya dengesi, oralara geçelim mi yoksa?
Oraya geçelim tabii de, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu son dakika açıklamasını mutlaka değerlendirmenizi istedim. Siz de söylediniz zaten. Bir bakacağız İsveç ve Finlandiya'nın tutumu nasıl olacak? Acaba gelecekler mi bu açıklamadan sonra? Dolayısıyla hani biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay alım fiyatını, asgari ücrete gelen zammı ya da işte mahkemelerin nasıl karar vermesi gerektiğini açıklamasına alıştık da, dış politikada, diplomaside bu tavrı acaba daha büyük yıkıntılara sebep olur mu? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz tabii. Şimdi Rusya'nın Ukrayna saldırıları 82. gününde devam ediyor ve yeni bir dünya düzeni kurulduğu söyleniyor. Mesela İsveç ve Finlandiya'nın da NATO üyelikleri buna örnek verilebilir belki de. Bu yeni dünya düzeninde Türkiye'nin durumu ne olacak size göre?
Şimdi ilk önce ben de büyüklerimiz gibi konuşacağım. Yeni dünya düzeninin kurulduğu konusunda konuşmak için çok erken.
Evet.
Çok erken. Şimdi önce Ukrayna meselesini, birazcık geçmişe doğru gitmek lazım. Şimdi bizim sayın basınımız, yayın kuruluşlarımız hep gündüz ne oldu? Oraya top attı, oraya bilmem ne yaptı. O sokağı aldı falan, onlar üzerinde duruyorlar. Bir keresinde bir muhterem hanımefendi, bugüne gelir misiniz dedi tarihten. Ben dedim ki bu olaylar Tuğba ağacı gibi kökleri yukarıda değildir. Bunun geçmişi var. Geçmişine değinmeden hiçbir şey anlayamazsınız. Şimdi bu Ukrayna meselesinin geçmişini. Ukrayna meselesinin geçmişi şu. 1774'te Kırım'ı bizden aldıktan sonra, Kırım 4-4 sene bağımsız kaldı. Arkasına ilhak etti. Ve buraya Yeni Rusya dediler. Yeni Rusya'nın doğusu Donbas'tır. Batısı da Kişinev'e kadar gider, Transdniester'dir. Bu Rusya'yı 2. Katerina zamanında imparatorluk olduğunu ilan eden şeydir. Büyük Petro'dur. Ama gerçek imparatorluk yapan 2. Katerina'dır. Ve 2. Katerina için Yeni Rusya her şeyden daha önemliydi. Çünkü Karadeniz'deki kıyılarını, Karadeniz kıyılarına sahip olmuştu. Yani Osmanlı'nın Karadeniz kontrolünü kırmıştı. Ve verimli topraklara kavuşmuştu. En verimli toprakları bugün Ukrayna'dadır. Biraz da kuzeyde Belarus'ta, Rusya'nın batısında. Ve tarım bakımından da önemli görüyorsunuz. Bizim bakımımızdan, biraz ayçiçeği bakımından yani. Biz Trakya'ya fabrika yaptık. Ayçiçeğini oradan alıyoruz. Ha, buğday sıkıntısı olmaz bizde eğer gemiler gelebilirse. Çünkü buğday kış buğdayıdır. Sonbaharda yani daha ekilir. Haziranda falan hasadı yapılır. Yaparlarsa mesele yok. Ama ayçiçeği şimdi ekilir. Mart'ta ekilir. Ekemediler herhalde ayçiçeğini. Oradan epey bir sıkıntımız olacak. Yani bu önemlidir çok. Şimdi Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği dağıldı. Biliyor musunuz Karadeniz'de Ukrayna'nın aşağı yukarı 1500 kilometre civarındaki kıyı şeridi oldu. 17 milyon kilometre kareye toprağa sahip Rusya'nın 800 kilometrelik bir kıyı şeridi kaldı elinde. Ve toplak şeyi de bütün donanması da Ukrayna'nın eline geçti. Yani üssü Ukrayna'nın eline geçti. Donanma Rusya'da kaldı. Bir kiralama anlaşması falan yaptılar. Ve Rusya hiçbir zaman için Ukrayna'yı yabancı devlet saymadı. Ukraynalılar da. Zaten şudur. Şimdi mesela bize Azerbaycan diyorlar ya. Bir ülke millete adını vermez. O millet o toprağa adını verir. Burasının coğrafi adı Anadolu. Şu anda bulunduğumuz yer Anadolu. Yahut Küçük Asya. Ama buraya adını veren biziz. Biz geldik yerleştik. Türkiye oldu burası. Aynı şekilde vaktiyle ilk Türkiye diye adlandırılan Mısır'dır. Mısır'a biz gittik. O zaman orası Türkiye oldu. Şimdi ucunda, sınırında diye bir isme sahip millet olur mu? Rus. Kendi söyledikleri gibi Rus. Küçük Rus, büyük Rus. İşte beyaz Rus. Bu şekilde. Onun için ayrı değiller. Bunun ayrı olmadıkları şuradan belli. 1650'lerde bir kısmı gönüllü olarak katıldı. Himayesini istedi. Daha sonra da katıldılar. Daha sonra da Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya bir Ukrayna devleti kurmaya kalktı. Sosyal demokratlardan bu işi yapacağını zannetti. Beceremedi. Askeri darbe yaptırdı. Gene beceremedi. Almanların şeyi şu. Ukrayna Rus çekim gücü bizden daha fazla. Vazgeçtiler bu güçten. Ayrı bir şey daha. Bir Ukraynalı Rus Sovyetler Birliği'nin nüfus kağıtlarında pasaport dedikleri bir milliyetiniz yazılır. Hangi millete mensupsanız. Bir de benimsediğiniz dil yazılır. Ukraynalılar Ukrayna dışında yaşadıkları zaman Rusçayı ana dil olarak benimserlerdi. Aynı şekilde Ukrayna'da bile Rusçayı ana dil olarak benimseyenler var. %15'i etnik Rus'tur. Ama Rusça konuşan oranı, Rusçayı birincidir, kabul edenin oranı %30'dur. Demek ki 15 milyon Ukraynalı ve başka millet de Rusçayı kabul ediyor. Bunun içinde tabii sırf Ukraynalı yok. Böyle bir şey var. Onun için Rusya'nın stratejik bakımdan kabul edebileceği tarafsız bir Ukrayna'ydı. Tamam, ayrı devlet olsun ama tarafsız olsun. Hatta mümkünse bana 2014'ten sonra Rusya'nın tarafsız olmayacağı anlaşıldı. Ama 2014'te de Rusya cesaret gördü. Daha evvelden 2008'de Gürcistan'ı halletti, böldü. 2014'te Kırım'ı aldı, böldü. O zaman Ukrayna'da halletmem gerekti diye düşündü. Fakat büyük bir hata bir kere Ukrayna'nın askeri gücünü hesap edemediği anlaşılıyor. İlk önce sivil ölümü son derece azdı. Siz bakmayın propagandaya. Propaganda için Wag the Dog diye bir film var. Dustin Hoffman'ın oynadığı. Propagandanın gücü. Onu seyredin. Size yani beslenen mümkün olduğu kadar çeşitli kanallardan takip etmeye bakın. Yani akıl öğretmiyorum siz. Bilirsiniz zaten bunlar ama.
Yok, çok doğru söylüyorsunuz.
Wag the Dog filmi sivil ölümlere çok dikkat etti. 10'lu 20'li bu da olurdu yani. Da olurdu. Fakat sonradan askeri güç kullanmaya karar verdi. Şimdi şunun hesabını nasıl yapamadılar onu anlamıyorum. Ben kullanmayacakları kanaatindeydim. Çünkü mağlubiyet demektir. Ne bakımdan mağlubiyet? Hiçbir 45 milyonluk ülke Çin tarafından dahi işgal edilemez. Şimdi düşünün, yolda devriye geçiyorsunuz. Devriye geçiyorsunuz. Bir oğlan çocuğu yere tükürüyor sizi görünce. Başka birisi başka bir harekette. Rahat edemezsiniz, uyuyamazsınız. Elini sedikte uyumak durumundasınız. Kim ne yapacak gelip gece? Ama bu askeri hatta başkenti sarmaya kalktı. Başkenti sarıp da ne yapacak? Şimdi onun ihtiyaç duyduğu Kırım'ın güvenliği, bir de yeni Rusya'nın ele geçirilmesi. Kafası öyle çalışır. O zaman Kiev'de ne işiniz var? Korkutacağını, hükümet değiştireceğini zannet. Halbuki şunu anlaması lazımdı. Bugün Ukrayna'da Yahudi bir başkan var. Biliyor musunuz? 2. Alexander'ın cinayete kurban gitmesinden sonra, suikasta kurban gitmesinden sonra en büyük pogrom Kiev'de oldu. Yahudilerin kesilmesi. Yani Ukraynalıları çok böyle Yahudi sever diye nitelemek tarihi açıdan pek kolay bir iş değil.
Evet.
Ondan sonra Yahudi başkan geliyor. Demek ki bir takım destekler değişti. 2014'ten sonra değişti ve Ukrayna ordusu da hazırlanmış. Anlaşıldı. Hazırlanmış. Hazırlanmış. Askeri şeyi gördü. Geri adım atamadı. Mesela Mariupol çok önemliydi. İki şey önemli Kırım için. Birisi Mariupol liman. Daha sonra bütün o yeni Rusya'nın sahil şeridi Odessa'ya kadar giden liman. İkincisi de Kırım suyudur. Dniester'in suyu. Bunları güvenceye alır durur diye tahmin ediyordum. Yani korkutarak yahut sınırla. Ama kopyakın bir savaşa girdiler. Üstelik o kadar emindiler ki ilk başta kullandıkları askerler yoldan topladıkları. Bizim başı bozuklar gibi. Gördünüz mü televizyonda yol soruyor asker. Kiev işgal edecek ona diye yol soruyor. Yiyecek istiyor. Orada ne işim? Niye geldiğini de bilmiyor zaten. Ama şimdi Rusya'nın bu mağlubiyeti halbetmesi mümkün değil. Bu mağlubiyetin bir galibiyet gibi iki taraf için gösterilmesi lazım. Bir yerde durması lazım. Çünkü bu yangın devam ettiği müddetçe bizim için de son derece kötü bir örnek. Çünkü biz gerçekten bağlı olmamız gereken bir ilke var. Diplomasinin çeşitli böyle şeyleri vardır. Gri bir alandır. Onu da yaparsınız, bunu da yaparsınız. Şeytanla da işbirliği yaparsınız. Devletinizin, milletinizin çıkarı için. Ama bizim şu andaki en büyük çıkarımız ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması.
Evet. Sayın Halil Akıncı, arkadaşlarımız buyurun. Sizi yayından alsın. Siz bir ışığınızı yakın. Bir karanlık olmuş galiba ekranda.
Öyle mi?
Evet. Sanırım
yandı
karar
şimdi?
Doğrusu. Evet.
Oldu
şimdi
mu?
Arkadaşlarımız da ayarlıyor. Çok güzel. Buyurun devam edin lütfen.
Ha şimdi toprak bütünlüğü bozuldu Ukrayna'nın. Toprak bütünlüğü bozuldu. Bu bizim için kabul edecek bir şey değil. Hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Ama öte yandan başkasının Atatürk'ün kullandığı kelime şudur. İva isteyen sözlüğe baksın. Başkasının ivasına kapılıp da bir taraf alıp seçim de yapmayacağız. Evet, toprak bütünlüğünü savunuyoruz. 2014'te Kırım için de aynı şekilde savunduk toprak bütünlüğünü. Ama nasıl herkes doğrudan karışmıyorsa biz de doğrudan bu işe karışmayacağız. İkide bir de tahrik geliyor. Mesela bizim bayraktarlar.
Evet.
Anadolu tabiriyle hava yakmışlar. Şimdi bunu çok övünce yani eğer bir faturanın bir kısmı bize mi çıkacak sonunda? Bayraktarlar rol oynayabilir ama bir sürü silah var orada. Niye durmadan bizim bayraktar çıkılıyor? Niye durmadan yani biz de hani övünmeyi çok severiz. Birisi gelir şiş kebabını çok sevdim de aa çok sevmiş ne iyi adam filan deriz yani. Adamın midesi karar veriyor. Sonra mesela zaman zaman şikayet geliyor. Silah satıyor. Herkes silah satıyor. Böyle PKK'ya satıyorlar. Söylenecek bir şey yok. Ama bir nevi bize sanki bir ucundan bulaştırmak. Siz Ukrayna'yı Rus askerlerine baskı yapmak için kendi bayraktarlarınızı verdiniz. Yani olacak şey değil. Oradan da silah, buradan da silah alıyoruz. Biz bunlardan bir nevi hani böyle bir reaksiyon vardır ya otomatik bir şey evet. Geldiği zaman sporcu gibi. Biz bunlardan pireleniriz. Birisi fazla övdüğü zaman acaba ne yapacak? Neyi bekliyor? Çünkü bedeli gelir arkana. Ne bedeli bekleniyor diye. Şimdi bizim için en önemli şey Karadeniz'de bütün limanların açık olması. Toprak bütününe saygı gösterilmesi. Aman dışında anlaşılan toprak bütününe saygı gösterilmeyecek.
Evet.
Ukrayna bugün kardeş Ukrayna'yı Rusya bir güzel ayrı bir millet haline getirdi. Savaşlar milletleri yapar, ayrı bir millet haline getirdi. Ve bütün Ukraynalıları birleştirdi. Televizyonda dikkat ettiniz mi? Rusça konuşuyor, Rusya'dan aykırı, Rusya'ya karşı Rusça konuşuyor.
Evet.
Yani anadır diye Rusça'yı benimsemiş, Ukraynaca'yı benimsememiş, neyse o değil, Ukraynaca'yı da benimsememiş. Ama Rusça'yı demek ki o da karşı. Rusça konuşanlar da Rusya'yı istemiyor. Böyle bir ülke, Donbas'ı bu ister. Bu eskiden beri zaten Rusça konuşan ister. Alacaklar mecburen stratejik açıdan. Ama onun dışında bir destek de gördüğü yok kimseden. Yani halktan bir destek görmüyor. Onun için askeri zafer kazansa bile mağlubiyet demektir.
Evet, Rusya her türlü zaten mesela programın başından beri NATO'dan bahsediyoruz. Avrupa Birliği yine öyle. Bu savaşın kazananı belki çok ama kaybedeni hakikaten Ukrayna halkı ve Rusya halkı olacak belki de. Ülkelerin başka planları var ama bu savaşın yıkıcı etkisini onlar yaşıyor. Türk Devletleri Teşkilatı'yla da sizin çok yakinen ilişkiniz oldu. Onların durumu nedir Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ile ilgili?
Şimdi tabii eski Sovyet coğrafyasında en kalabalık grup Slavlar, üç Slav devleti var. Ondan sonra da Türk devletleri var. Yani orada işte Türk, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan'da yarı yarıya Türktür. Kafkasya'da Azerbaycan. Tabiatıyla bu olaylar onları da etkiledi. Onları da etkiledi. Şimdi o etkilemeye geçmeden önce bu Türk devletleri arasındaki işbirliğinden bahsetmek istiyorum. Zaten sözünü ettiğiniz örgüt de bu amaçla kuruldu. Bu ilk defa 2009 Nahçıvan Anlaşması'yla Türkçe konuşan devletler işbirliği konseyi adıyla kuruldu. İlk genel sekreter olarak da devlet başkanları tarafından Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aday gösterdi. Öbürleri de seçtiler ilk genel sekreter olarak. Amaç şuydu. Aramızda bir ruhani, bir nevi böyle şey ruhi bir ilişki var, dil ilişkisi var. Ama bunu somut yararlara odaklanarak geliştirmek lazım işbirliği. Çünkü bugün coğrafi konuma baktığınız zaman Akdeniz'den Pasifik'e doğru uzanan bir Türk kuşağı var. Türklerin çoğunlukta olduğu bir kuşak var. Bu Türklerin bir kısmı bağımsız bazı Türk devletleri dışında bağımsız devletlerin içinde ama böyle bir kuşak var. Böyle bir kuşak var. Ve bu kuşak yavaş yavaş önce az çünkü 1930'larda bütün Türk aydınları Cengiz Aytmatov'un babası dahil hepsi Stalin tarafından bir güzel kaldırılmıştı. Yani aydını bırakılmayan bir devlette milli bilinç söz konusu olamaz. Ama şimdi milli bilinç yerleşiyor ve işbirliğine de inanıyorlar. Şimdi bu somut projelerle bu işbirliğini desteklemek gerçekleştiriyor. Adım adım gidiliyor. Mesela ilk zirve bütün zirveler konulu yapıldı. Ekonomik anlamda işbirliği, daha sonra da hükümet dışı kuruluşlar arasında işbirliği. Mesela yarı devlet kuruluşu, ticaret ve sanayi odaları işbirliği başladı. Bir yerden halktan halka, bir yerden de devletten devlete ilişkiler gittikçe geliştiriliyor. Şimdi bizim basınımız buna pek fazla ilgi göstermiyor ama Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir şey. Bizim güvenliğimiz ve bölgenin istikrarı bu örgütün genişlemesine, kök salmasına, yani genişleme değil, gelişmesine ve kök sağlamasına bağlı. Şimdi bu dilin gerekçesi, yani bu örgütün şeyi dil. Ayrı lehçeleri konuşuyoruz ama hala tek dildir. Bir de bize yakın diller var. Bunlar da Moğolca, İşte Fince biraz, Macarca, Macar zaten Macarlar gönüllü, Korece, Japonca. Eğer Kore ve Japonya'da işbirliği ortağı olarak girerlerse, üye olmasınlar çünkü Türk olmak lazım üye olmak için. Girerlerse o zaman ortada bir ekonomik yarara dayalı da bir kuşak olacak. Herkes de bundan yararlanacak. Şimdi şöyle bir şey var. Türkler ancak beraber olarak dışarı karşı kendilerini koruyabilirler. Türk'ün zayıf olma şansı yoktur. Türk muhakkak güçlü olacak, muhakkak dayanışma içinde olacak. Yani öyle örnekler veririm ben size. Bugün en nihayet çok güçlü bir devlet değiliz. Orta boyu bir devletiz. Diğer devletler de öyle. Bazısı ortanın altında vesaire filan. Fakat dünyada hala inanılmaz bir şekilde bir Türk korkusu vardır. Türk lafı ortaya çıkınca herkes bir heyecanlanır. Mesela bir yerde burs verirsiniz. Bir devlette burs verirsiniz. Ses çıkarmazlar. Ve o devlette yaşayan Türk asıllı olduğunu iddia edenlere verdiğiniz zaman sorguya çekerler. Bunlarla ne işiniz var diye. Hatta bir yerde çok nüfuslu, çok kalabalık bir ülkede bulunurken beni çağırdılar Türk asıllara burs verdim diye. Bizden izinsiz nasıl yaptın? Dedim ki daha benden hep burs veriyordum. Böyle çağırıp da azarlamıyordunuz. Nedir bu? Üç Türk'ten mi korkuyorsunuz? Korkuyor da milletsiniz. Ama var bu korku, var bu endişe. Şimdi bu örgüt herkese dost olmayı amaçlayan, herkese işbirliğini amaçlayan bir örgüt. Ve Türkiye'de de bunu benimseyen insanlar derken gerçekten Türkiye'nin 100 yılını düşünen insanlardan bahsediyorum. Mesela benim de tartışmalarımda düşünce merkezi diye, milli düşünce merkezi diye bir yer var. Bir sürü işte kendi mesleğinde öne gelmiş insanların toplanıp bu tip şeyleri de, yani Türklerin Türkiye'nin 100 yıl sonrasını düşünebilen insanların toplandığı bir şey. Ve bakıyorsunuz yani Türk'ün birbiriyle dayanışma halinde ayakta durması mümkün. Başka türlü her yerde gıdım gıdım gidiyorsun.
Evet.
Gıdım gıdım gidiyorsunuz ve yararlanıyorsunuz. Şimdi mesela en son Kazım Cömer Tokayev geldi Kazakistan'dan. Büyük bir ihtimalle bizim buğday meselemizi Kazakistan halledecek. Kazakistan aynı şekilde Karabağ Savaşı'nda eğer biz olmasaydık Azerbaycan bu derecede bir askeri şey kazanamazdı. Ve biz onda Azerbaycan'a yardım etmeye mecburduk. Yani bundan kaçınmamız mümkün değildi. Aynı şekilde Kırım. Bugün Rusya'da. O Kırım'daki Türklerin aklına da bizim sahip çıkmamız lazım. Kırım bizim için sadece stratejik bir mesele değildir. Çünkü imparatorluk yıkıldı. Ama imparatorluğun hesabı bir türlü bitmedi. Orta Doğu da aynı şekilde. Bu hesabı her yerde kapatmak lazım. Kapatmak için de diğer bölge devletleri işbirliği içinde olacağız. Kazakistan alın, 7000 kilometrelik sınırı var Rusya'yla. Rusya'yla işbirliği içinde olmaya mahkum. Aynı şekilde ama Kazakistan aynı şekilde Özbekistan ile, Türkmenistan ile hem işbirliği içinde olmaya hem de dayanışma içinde olmaya mahkum. Türkiye ile dayanışma içinde olmaya mahkum. Çünkü güç birbirimizden alacağız. Bu göreceksiniz ileride bizim için büyük bir güvence, hem de o devletler için büyük bir güvence teşkil edecek. Çünkü biz hiçbir devlete benzemeyen millet olarak, hiçbir kimseye benzemeyen yalnız bir milletiz.
Evet.
Ancak güçlendiğimiz zaman ayakta kalabiliriz.
Aksakol olarak da Binali Yıldırım'ı seçtiler Türk Devletleri Teşkilatı'na. Bakalım bundan evet. Sonra nasıl bir gelişme kaydedecek, nasıl bir ilişkilerde daha
hayırlı
sıkı...
Hayırlı olsun. Ukrayna ile ilişkisini söyleyeyim. Şimdi Ukrayna'nın bu direnişi diğer devletlerde de Türk devletlerinde de bir tutum değişikliğine sebep oldu. Mesela hiçbirisi toprak bütünlüğünün bozulmasını Ukrayna'nın tasvip etmedi. Türk devletleri tasvip etmedi. Yani şöyle bir düşünce var işte bunlar Rusya'nın kuyruğundadır. Evet, Rusya'yı daima dikkate almak durumundalardı ve almalıdırlar da. Yani hiçbir zaman için bizim politikamızda biz mesela Türk devletlerini Rusya ile karşı karşıya getirmemeye dikkat ettik. Mecburlar iyi geçinmeye. Biz de iyi geçinmeye mecburuz. Ama sınırı var bu işin. Adam senin toprağına saldırıyorsa o zaman iyi geçinme diye bir şey kalmaz. Şimdi Ukrayna'nın bu direnişi bunları da cesaretlendirdi. Çünkü en nihayet askeri güçten başka bir şey yok. O zaman askeri güçle de eğer karşı koymaya kararlı bir halk varsa karşısında fazla da başarı kazanamıyor.
Yani tetikleyebilir mi demek istiyorsunuz Ukrayna'ya saldırısı Rusya'nın diğer devletleri de?
Cesaretlendirdi. Tam tersini bekliyorsunuz ama cesaretlendirdi.
Yo, ben de onu sordum zaten. Hani bunu cesaretlendirdi. Bundan sonra Rusya ile ilişkilerde onlar da farklı bir tutum sergileyebilir demek istediniz.
Hayır, Rusya'da bu. Rusya ile işbirliği yapmaya mecbur. Ekonomik işbirliği, komşuluk meselesi. Çin var. Çin'i dengelemeye mecburlar. Tabii bunlar tamam ama artık en aşağısından psikolojik olarak Rusya korkusu azalmıştır.
Evet.
Tepenizde bir nükleer devlet varsa korkmakta fayda var.
Tabii. Sayın Halil Akıncı, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim. Doldu
İyi
mu?
akşamlar. 55 dakika oldu, çıkmamız lazım artık.
Peki.
Çok
Peki. Çok
sağ olun.
teşekkürler.
İyi
Sağ olun.
akşamlar.
Sağ olun. İyi akşamlar.
Bu akşam Odak programında İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği tartışmalarını ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini nasıl tavır aldığını emekli Büyükelçi Halil Akıncı değerlendirdi. İyi akşamlar.